Radyo Karavan Ek Gıda programından hepinize merhabalar. İnanamıyorum ama bu programın ikincisini yapıyorum. İkinci programı şu anda misafirlikte olduğumuz bir evden yapmak durumundayız. Bafa gezisine katıldık hafta sonu Ayça'larla beraber. Birazdan onun detaylarını anlatacağım ne kadar çok eğlendiğimizi. Sonrasında İstanbul'a geldik. Oğlumuzun birinci yaş günü olacak. İstanbul'dan Kaçanlar Kervanı'na katıldığımızı söylemiştik geçen programda. Doğum gününü bütün dostlarımızla beraber kutlamak istedik oğlumuzun. Birazcık da vedalaşamadığımız arkadaşlarımız vardı ve son kez de şöyle bir İstanbul'u turist gözüyle gezelim istedik işe başlamadan önce. Kurumsal bir firmada çalışıyorum. Bu ayın 23'ünde işbaşı yapacağım. Öncesinde işte uzun bir tatil yapalım istedik. Kaldığımız ev şu anda eşimi odadan kovdum rahat bir şekilde program yapabilmek için. Sonrasında ama kablo yetişmedi. Ek kablolar eklendi. Eklediğimiz kablolar, kapılar kapanmadı. Şu anda kapı hafif aralık. İnsanların beni duymasından tedirgin. Oğlanın uyanmasından tedirgin bir şekilde yapıyorum. Geçen sefer programı gündüz vakti yapmıştım. Şimdi gece saat 2. Açıkçası gece ve gündüz arasında bir ruh hali farklılığı oluyor. Bir kere daha rahatım. Oğlumun uyanma riski ya da hareketlilik riskini göz önüne aldığımda. Geçen sefer çünkü inanılmaz derecede yan odada çok zor bir şekilde tutuyorduk onu. Ve o benim çok daha fazla konsantrasyonumun dağılmasına sebep oluyordu. Ama şimdi gece sanki şu anda herkes susmuş ve beni dinliyor gibi de hissediyorum bir taraftan da. Ve dedim ki kendi evimde yapmıyorum bu programı. Ama programcılık bilincimle, sorumluluklarımla programın devamlılığı için zor koşullarda da olsa bu kaydı yapıyorum. İlk programımı yaparken çok fazlasıyla heyecanlıydım. Dediğim gibi anlattığım şeylerin kıymetli olup olmadığını o kadar. Çünkü bu hani yemek yemek gibi bugün yemek yedim, otobüse bindim, duş aldım demek gibi bir şeydi anlattığım şeyler. Siz onu o sırada yaşarken değerli mi, değersiz mi, anlatılmaya değer mi, değmez mi? O şekilde yaşamıyorsunuz zaten o sırada. Yaşamanız gereken şeylermiş gibi yaşıyorsunuz. Ve oturup bunu anlattığınız zaman da Allah aşkına yani sen bunları mı yaşadın, bunu mu anlatıyorsun insanlara diye çok kendimi nasıl anlatmam gerektiğini bir bilemeyerek yani dediğim gibi geçen sefer de süsleme kaygım olmasın istiyorum bir taraftan ama anlattığım şeyler değerli de olsun istiyorum. Ama anlattığım şeyler de o kadar olağan geliyor ki bir taraftan bu alan anlattığım şeylerde değerli mi, birilerine ulaşır mı, birilerine değer mi diye de kendi kafanızda tartmadan da edemiyorsunuz. Geçen programda dediğim gibi bu programı yapmama vesile olan Ayça'ya büyük bir selam göndermiştim. Oğluma büyük bir selam göndermiştim vesile olduğu için. Ama ikinci programı çok enteresan olacak ama hiç tanımadığım geçen sefer yaptığım programı arşive yüklendikten sonra yorum yapan 6 kişi. Bu sefer çok bir ilhamı veriyor bana ve bu gücü veriyor. 6 tane Ayça bana mesaj attı programın altına yapılan yorumları da bir oku diye. Çünkü hiç böyle bir radyoculuk deneyimi olmadığı için çok amatör bir şekilde yaptığınız için hani yapılan yorumları takip edeyim ya da neler olup bitiyor çok uzağında olduğum şeyler. Bir yandan da zaten canavar gibi bir oğlum olduğu için açıkçası çok bunlara da vaktim olmuyor. Şu anda bu programı yapmak benim için çok değerli zaten. Şu kendi kendime kalabildiğim bir saat. Ve o 6 tane yorumu okuduğumda hiç tanımadığım 6 kişiye söylediğim şeylerin değmiş olması, hakikaten lütfedip dinlemiş olmaları inanılmaz derecede mutlu etti. Yani bu ikinci programı yapmak için müthiş bir sabırsızlık, müthiş bir motivasyon, müthiş bir istek yarattılar. O yüzden ben buradan kendilerine çok kucak dolusu sevgilerimi ve selamlarımı iletmek istiyorum izninizle. Çünkü gerçekten kendi kendinize oturup konuştuğunuzda bunu kim dinleyecek diye çok bir yandan da endişe ediyorsunuz. Geçen seferki programımı işte kendi kendime çok konuşuyor gibi olmasın diye eşe dostu haber verdim. Birazcık da tabii radyoda programı yapmak da havalı da bir şey. Bugün Ayça Şen'in kanalında neticede program yapan bir insanım. Bunu olabildiğince de süksesini yapmak istiyorum ve çok kişiye haber vermeye çalıştım. Ama çoğu arkadaşımın tabii işi çıktı. Dinleyemediler. Arşive yüklendikten sonra sanıyorum dinleyecekler. Çünkü bir yalnızlık korkusu da hissediyorsunuz. Yani yaptığım şey şu anda evet belki çok yalnız tek başına bir şey. Ama anlattığım şeyleri de birileri de dinlesin istiyorsunuz. O yüzden de eşe dosta haber verip nasıldı yani dinledin mi diye tipi geri dönüşler de almak istiyorsun. Ya saçmaladım mı ne yaptım sesim nasıldı, anlattığım şeyler çok mu zırva şeylerdi diye. Evet, ilk program için bu böyle bir kendi kendinize bir destek, sanki arkadaşlarınız elinizden tutsun. Bir yanınızı çok sevdiğiniz insanları düşünerek yapıyorsunuz bunu. Şimdi de şöyle bir kaydı içerisine girdim. Yani bu kadar aslında kendinize özel, kendi içinizde yaşadığınız sakarlıkları, aksaklıkları, gözlemleri, yani hayatınızla ilgili olarak biriktirdiğiniz her şeyi burada anlatıyorsunuz. Ve o anlattığınız şeyler aslında etrafınızdaki sevdiğiniz dostlarınızla, sevmediğiniz insanlarla, bir sürü şeyle oluşturduğunuz şeyler. Ve hayatınızda sizi tanıyan insanlar aslında bazen çok sizin kendi halinize de çok fazlasıyla ulaşamıyor olabiliyorlar. Sizin kendi kendinize sokmuş olduğunuz bir şekil var ve o şekil üzerinden sizi de tanımlıyorlar. Bakın, siz kendinizi bazen başka türlü servis etmek istiyorsunuz. Ve o yüzden de şu anda eşim salona girdi. Küçük bir kafa dağınıklığı yaşıyorum. Yan taraftan da arkadaşım öksürdü. Şu anda kendisine soruyorum. Bakıyorum. Evet, bilgisayar kayıt ediyorum diye kontrol etti, sağ olsun. O da bana bu anlamda teknik servis veriyor. Teşekkür ediyorum kendisine de. Öpücük gönderdi bana. Dediğim gibi bu kadar kendi kendinize yaptığınız bir şey, ilk başta arkadaşlarınız destek olsun diye dinleyin diyorsunuz. Sonra da ya bu kadar çıplak görüneceğim bir şey, çünkü çıplak yakalanmış gibi de hissediyorsunuz. Anlatacağım şeylerin içerisinde, çünkü onların da hikayeleri var, onların da kattığı şeyler var. Onların da haksızlıkları var. Onların da hayatımı zedeledikleri şeyler var. Ya da belki de gelecek bir gün onlarla ilgili şeyler anlatacağım. Yani. Çünkü bazen çok hayatınıza girmiş olan insanların o çok sevmenin de böyle bir başa bela durumları var ya, bir görememe durumuna giriyorsunuz. Görseniz de söyleyememe durumuna giriyorsunuz. O yüzden aslında keşke tamamen bir yabancılık ilişkisi üzerinden ilerlese miydim acaba? Yani çok daha az mı haberdar etseydim diye de düşündüm. Çünkü beni dinleyen insanların, o çok tanıdığım insanların beni dinliyor duygusu bir zaman sonra aslında beni tedirgin etmeye de başladı. Ama üstesinden geleceğiz, ya da üstesinden gelme lafı da çok doğru olmadı belki, ama bir şekilde bu duygunu kendisiyle de baş edeceğim. Dediğim gibi çok tanıdığınız insanların, tanıdığınız bir insanın sizi çıplak yakalama duygusuyla aynı şey. Yani banyoda herkes aslında neyin olduğunu belki biliyor ama o çırılçıplak yakalandığınız zamanki duyguya benzer bir duyguyla yapıyorum şimdilik. Geçen hafta sonu biz dediğim gibi buffet'e gittik. Benim çok istediğim bir şeydi Ayça'yla tanıştırmak oğlumu. Çünkü şuna inanıyorum, bir insanın hayatına ne kadar çok insan değerse, ne kadar çok insanla temas ederse, o insanın hayatının o kadar zenginleştiğini ve güzelleştiğini düşünüyorum ki Ayça da benim için açıkçası böyle biri. Yani yine bir Ayça güzellemesi olacak herhalde program. Ama oğlumun onu bir görmüş olmasını, hafızasında bir yerde olmasını istedim ben. Çünkü o Bafa Gölü ile ilgili olarak geziyi anlatırken kendi çocukluk hatıralarında hep böyle çok güzel doğa manzaraları olduğunu söyledi ve çocuklarımızın hafızalarını aslında böyle yerler kazımalıyız diye şeyler söylemişti. Ben evet, o doğa manzaraları, işte deniz, orman, yeşillik, evet muhakkak olmalı. Yani çocuğun o toprağa değmesini sağlamak, doğayla baş başa kalmasını sağlamak, tanışmasını sağlamak çok önemli. Ama insanla tanıştırmanın da çok değerli bir şey olduğunu, insanla temas etmesini de çok önemli buluyorum. Çünkü artık yeni bir şey var ki, özellikle de yurt dışında, mesela kendi çocuğunuza, oradaki insanlar çocuğunuza dokunulmasına izin vermiyorlar. Yani bu, siz benim çocuğumu öpemezsiniz. Yani çok birçok hikaye duydum ki, işte çocuğuna dokunduğum için, çocuğunu öptüğüm için işte anneden azar işittim. İşte siz benim çocuğuma dokunamazsınız, siz benim çocuğumu öpemezsiniz gibi. Bu konuyla ilgili olarak hani Türkiye'de de ben görüyorum. Birçok arkadaşımda da böyle bir şey var. Yani benim çocuğuma dokunmasın, hastalık mı kapar, işte öyle mi yapar, kim olduğu belli değil gibi. Ya da başka kaygılarla. Açıkçası ben anneliği çok, dediğim gibi hiçbir şekilde hiçbir şey okumadım annelik üzerine. O yüzden zaten programın başına hep söylüyordum. Yani ben annelikle ilgili olarak bir program yapmayı hak eden ya da bu benim haddime olan bir şey mi diye. Çünkü yani normal hayatımda da zaten akademik bir geçmişi olan biri değilim. Tamamen her şeyi açıkçası çok sezgisel ilerlemeye çalışan biriyim. Çünkü ben iyi bir arkadaş olmayı, iyi bir eş olmayı ya da ne bileyim çalıştığım işte bir çalışan olmayı çok da kitaplardan öğrenmedim. Yani çok el yordamıyla, çok sezgilerimle ilerledim. O yüzden biraz anneliğim de böyle olsun istiyorum. Yani çünkü okuduğum o şeylerin hayatıma nüfuz etmesi çok yılları alacak gibime geliyor. Yani annelikle ilgili olarak yani ben 1 sene önce, 2 sene önce anne olmaya karar vermişim. Ve ondan sonra hızlıca okuduğum o annelikle ilgili olan şeylerin hayatıma nüfuz etmesi sanki o demlenmeyi yaşayamayacakmışım gibi. Yani o çok havada kalacak gibi. Çünkü o yeni okudum. Bir kere denedim onu. Çocuğun uyku sistemiyle ilgili olarak. İşte çocuğum daha 1 aylık mı ne ve ağlama krizlerine girdi. Ve gece onu yatağın işte bir şeyde blokta şey okudum. İşte gece rahat uyumanız için, işte onu da rahat uyuması için odada yalnız bırakın. Ağlasa da yanına gitmeyin. Ve biz bu şekilde bir uygulamaya girdim ben. Yan odaya gittim. Oğlum avaz avaz ağlıyor. Ve annem dayanamayıp gidip kucağına aldı ve inanılmaz bir öfkeyle eşime ve bana baktığını hatırlıyorum. Biz de anneme aynı şekilde öfkeyle bak. Ya biz bu çocuğu yetiştirmeye, eğitmeye çalışıyoruz. Bak annem görüyor musun? İşte bizim o yaratmaya çalıştığımız o şahane çocuğu yetiştirmemize izin vermiyor diye hissetmiştik. Yani karşılıklı hiç konuşulmayan ama gözlerimizden, bakışlarımızdan birbirimize öfke duyduğumuz bir gün olmuştu. Açıkçası çok da pişman oldum bunu yaptığım için. Çocuğumun ağlamasına izin verdiğim için değil. Çünkü o çok o kadar kalbimden çıkan bir bilgi değildi o benim. Yani sezgilerim böyle bir şeyi yapmamı istemiyordu aslında o sırada. Ve ben sadece kitaptan okuduğum bir şeyi o sırada hızlıca hayatıma monte etmeye çalıştım. Ve çok havada, çok yavan durdu. Yani nüfuz etmedi o sırada. O nedenle de çok okumuyorum. Hiç okumuyorum aslında annelikle ilgili. Hiçbir şey izlemiyorum, hiçbir şey dinlemiyorum. Bir doktor buldum, güvendiğim, düşündüğüm bir doktor. Ve bu doktorun bana teknik anlamda verdiği şeyleri uygulamaya çalışıyorum. İşte aşıları, işte şu anda işte motor faaliyetleri, ne yapması gerekiyor? Adam, bizim küçük adamımızda bir gerilik var mı, yok mu? O doktorun yönlendirmesiyle paniğe kapılıp kapılmamayı uygun görüyorum. Dediğim gibi geçen seferde yani panik zaten çok benim hayatımda olan bir şey. Ama çocuk o kadar gerçekten bunu kaşımaya müsait, sizin o panik ve kaygı duygunuzu o kadar çok kaşımaya müsait bir varlık ki. Bir de bunu ben daha fazla kurcalayarak, araştırarak da çok peşine de düşmek istemiyorum. Çünkü çok geniş bir dünya yani. Ben eğer buna soyunur isem, acaba bu da doğru mu? Acaba şu da ne demek? Acaba çocuğumun da şu da var mı? Yani çok o kadar kurcalama halinin çok daha fazla problemlere gebe olacağını düşünüyorum ben. O yüzden çok kurcalamıyorum ve dediğim gibi kalbimden ne çıkıyorsa, neye elim el veriyorsa bu kadarına izin veriyorum. Dediğim gibi hayatımda arkadaşlığımda, eşliğim, eş olma durumunda, iş arkadaşım her neyse hayatta ne yapıyorsam her şey çok sezgisel ilerliyor. Anneliğim de birazcık böyle olsun istiyorum. Ha, ileride başıma bir belalar gelir mi? Bundan dolayı bir sıkıntı yaşar mıyım açıkçası bilmiyorum. Ama sadece şunu biliyorum. Çok seviyorum onu. Onu çok sevdiğimi hissesin istiyorum ama bunun için de özel bir çabaya da girmiyorum. Yani ben genel olarak fiziksel olarak tembel bir kadın yani onunla daha fazla oyunlar oynayarak işte önüne oyuncakları serip hadi bakalım gel beraber de biraz da kitap okuyalım. Ya çünkü zaten çocuğun öğrenmesi gereken o kadar çok fazlasıyla şey var ki yani onun yerine koyuyorum kendimi. Çok fazlasıyla acıyorum. Yani yürümeye çalışıyor şu anda ve en az 10 kere kafasını çarpıyor. Ya yürümek dediğin şey ne değil mi hepimiz için şu anda? Yani yürürken düşünmüyoruz bile nasıl yürüyorum acaba şu anda diyor. Kocaman bir şey eylemi öğrenmeye çalışıyor şu anda. Konuşmaya çalışıyor. Yani açlıktan ölse, susasa yani bunu dile getiremiyor. Zaten koskoca bir dünyayı kavramaya çalışırken onu da önüne işte Lego'yu da koyayım, kitap da koyayım. O şu oyuncak da olsun, bu da oyuncak olsun. Sadece dediğim gibi ben sağdan soldan ikinci el kıyafetlerle ve oyuncaklarla çocuğumu büyütüyorum. Birileri oyuncağı verdiği için açıkçası kullanma ihtiyacı hissediyorum. Ama gidip ekstra hiçbir oyuncak almadım. Çünkü en eğlendiği şey zaten tencere ve kaşıklar. Ses çıkartan her şey. Şu anda koca bir dünyayı öğrenmeye çalışırken bir de onun daha fazla öğrenmesi için bir şeyleri önüne koymuyorum. Yani çok yoruluyorlar çünkü bence şu anda. Şu anda bence dünyanın en yorgun insanları bebekler çok büyük bir iştahla da saldırıyor da olsalar. Onların kalan ömründe onları çok daha ağır ve büyük bir öğrenme süreci bekliyor. Çok büyük bir yük geliyor. Bir sürü ezberleri olacak. Bir sürü bizim o kurallarımızı öğrenecekler. Bir süre o bizim tabularımızı öğrenecekler. Yani onları çok yorucu bir süreç bekliyor aslında. Ve siz ne yaparsanız yapın aslında muaf tutamıyorsunuz onu. Yani bildiğim kadar, kendimizi koruyabildiğimiz kadar. Ama bir şekilde o da kurban gidecek bir şeyleri, o da teslim olacak bir şeyleri. Bu şimdiki bizim belki Radyo Karavan dinleyicileri olarak birbirimizin elini tutarak aslında bir şeyleri direnmeye çalışıyoruz. İşte teslim olmamaya çalışıyoruz. Ama o zaten teslim olmayı istemeyenler bile çok aslında birbirinin benzeri ve belki de hayatın başka yerinde başka şeylere teslim olmuş vaziyetteyiz. O yüzden de oğlumla ilgili olarak onu çok bombardımanı tutmadan sadece çok saf bir sevgiyle büyütmeye çalışıyorum onu. Ve dediğim gibi bunun ne kadar saf ve pür olduğunu da ona anlatmıyorum. Ya bu ona ya geçiyordur ya da geçmiyordur. Yani bunun için bu da bir öğretim haliyle olmuyor. Bunu anlayacaktır belki şu anda dediğim gibi bir çok o çok ilgili işte devamlı elinde kitaplarla, oyuncaklarla acaba çocuğumun daha yetenekli olması için nasıl yapmalıyım diyen annelerden değilim. Dediğim gibi eğer benim çocuğum piyano çalacaksa çalacak. Yani bunu onu piyanoyla 2 yaşında tanıştırmanın ne kadar büyük bir katkısı olacak açıkçası çok emin değilim. Çünkü şu anda özel okullara gidiyorum. İşte İstanbul'a geldiğimiz için birçok eşimizin, dostumuzun evinde misafirlikler içerisindeyiz. Ve geçen gün işte görümcemin evindeydik. 2 tane çocuğu var. Ve biri 7 yaşında, biri 13 yaşında. Gözlemlediğim zaman çok böyle aslında çok acayip hikayelerle karşılaşıyorsunuz. Özel okulda okutuyorlar çocuklarını. Ve kendilerince gerçekten çok çocukları için fedakarlık yapan anne babalar. Geçen gün oradayken rehberlik hocası anneyi aradı. Ve şöyle bir diyalog geçti. Evet hocam, haklısınız, anladım dedi. Kapadı, ne oldu Berna dedik, hani sıkıntı mı var? Ya rehberlik hocası aramış. Ve rehberlik hocasının anlattığı şey şu. İşte Nil şu anda sınava gireceği için çok kaygılı. Bu TEOG mu? TEOG sınavı galiba. O sınava gireceği için inanılmaz derecede kaygılı, yüzündeki sivilceler, işte gözündeki çıkan iltihapların nedeni bu. Aşırı stresli. O yüzden şöyle bir şey yapalım. Kızınız eve geldiğinde deyin ki biz bugün doktorla görüşüp senin o yüzündeki sivilceler, gözündeki iltihaplar için ve gerçekten çok fazla sınav stresi içerisinde olduğunu söyledi. Doktor bu ilaçları kullanmanı istedi sevgili kızım. Ama biz şöyle yapacağız, nasıl cin fikirli bir rehberlik hocasıysa bu ilaç kutusunun içerisine aslında diyor şeker koyacağız. Yani bir plasebo etkisi uyandırması açısından şeker koyacağız. Ve kızımız aslında hiçbir şekilde fiziksel anlamda bir zarar uğramayacak ama o bir şeker, bir ilaç içtiğini düşünerek rahatlayıp o stresi daha kolay baş edecek. Şimdi benim işte görümcem tabii çok iyi niyetli bir şekilde hani o sırada kızının çok ağır bir stres altında olduğunu düşünüp çok fazlasıyla üzüldü. Ve dedi ki yani ne yapsak falan. Ben ve o kadar korkunç geldi ki bana bu anlatılan şey. Yani siz 13-14 yaşındaki bir genç kızı artık müthiş bir baskı altına alacaksınız. Yani bunu çoğu zaman işte aileler de istemeyerek de olsa dahil oluyor. Okullar zaten şu anda sadece o saçma sapan okullarının isimleri çok daha iyi listelerde çıksın diye çocuklarını hiç zorlamadan vazgeçmiyorlar. İnanılmaz derecede zorlayarak sadece kendi okulları en başarılı okullar arasında yer alsın diye inanılmaz bir acımasızlıkla bence çocukların üzerine giderek önerdikleri yöntem bu. Peki dedim yani şu anda bu çocuğa bunu öğrettik. Yani bu mudur yani bizim bir çocuğa stresle baş etme yöntemi? Yani ortada çok boktan bir durum var. 13 yaşındaki bir çocuğun ağır bir stres altında olma durumu var. Bu stresin kaynağını ortadan kaldırmak yerine çocuğa çözüm olarak sunduğumuz şey sen eğer artık hayatında kaygılıysan sen bir sakinleştirici almalısın. Ya hepimizin hayatında çok sancılı şeyler oluyor ve daha sancılı şeyler de olacak. Ve hepimiz dönem dönem belki bu antidepresanları kullanmak durumunda kalacağız. Bazılarımız bunları kullanmayı reddedip alkol kullanabilir, bazıları yemek yemeyi tercih edebilir, bazıları bunları kullanmayı tercih edebilir. Hiç orasını kurcalamıyorum ben. Ama siz 13 yaşındaki bir çocuğa hayatında karşılaştığın problemleri çözmek adına bunu almalısın dediğinde 18 yaşına ya da 20 yaşına geldiğinde her bir sıkıntıyla karşılaştığında bunu almasının normal olduğunu düşünecek. Yani bir rehberlik hocası bu ilacı kullanması gerektiğini fikrini normalleştiriyor. Ve bu çok bana korkunç geldi ve
bayağı mevzuyu uzatmışım, çok fazlasıyla konuşmuşum. İsterseniz şimdi bir şarkı arası verelim. Bu da benim aslında hamileliğim son zamanlarında dinlediğim bir şarkıydı. Her dinlediğimde çok ağlıyordum. Sadece şarkıyı değil, aslında klip animasyonunu seyrettiğim zaman da çok beni duygulandıran bir şarkıydı. İsmi yanlış söylüyor olabilirim. Azerbaycan şarkıcısı. İsmi Şevket Alex Lebarova. Şarkının ismi de Layla İlom. Aslında bir ninni. Burada şarkının altına yapılan yorumları da aslında, klibin altında yazılan yorumları da lütfen okuyun. Orada biri uşağım 2 aylıktı. Bu mahnıyla yatır. Allah size rahmet etsin Şevket Hanım diye yorumlardan bir tanesi vardı. Ve son bir dörtlüğünde de yat ay kutum şirin şirin. Hayat senin, devran senin. Kaygısıyla boy atarsan kucağında bu vatanın diye bitiyor. Çok çok sevdiğim bir ninni. Hala çok büyük bir mutlulukla dinletiyorum oğluma. Umarım siz de çok beğenirsiniz. Programın başında da anlatmıştım, hafta sonu Bafa'daydık. Çok güzel, kendinize yakın insanlarla beraber vakit geçirmek. Çok, gerçekten çok güzeldi. Oğlum için de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi çocuğun güzel mekanlar kadar hafızasında gerçekten çok güzel insanlar biriktirmesi de çok önemli. Bu anlamda bence Bafa oğlum için değerli bir yer olmuştur diye düşünüyorum. Oranın en küçük çocuğu oydu ve gerçekten herkes çok büyük bir sevgiyle sarıldı. Sevgiyle vakit geçirdi oğlumla. Ben o yüzden oradaki arkadaşlarımın hepsine de çok teşekkür ediyorum bu sevgilerini cömertçe paylaştıkları için. Ve orada şunu gözlemliyorsunuz. Gerçekten orada sevginin ne kadar çok ciddi anlamda insanları bağlayan bir şey olduğunu. Çocuk dediğiniz şeyin de aslında bu konuda çok ciddi anlamda bir harç, bir çimento görevi gördüğünü görüyorsunuz. Ve gerçekten O aradaki bütün her şeyi çok yakıp o sevgiyle birbirine bağlanmanın ve bunu küçücük bir adamın yapıyor oluşunu görmenin çok büyük bir mutluluğunu ve gururunu yaşıyorsunuz. Yani o ebeveyn gururu dediğiniz şey galiba çok böyle küçüklükte başlayan bir şey oluyor. Yine programın başında özellikle yurt dışında ve artık aslında bizde de yaygınlaşmaya başlayan o özel alandan dolayı artık insanların birbirlerine dokunmaktan çekindiği, çocuğuna dokunulmasından hoşlanılmadığı bir sürece girdik. Ben açıkçası gündelik hayatımda da dokunmaktan, dokunarak iletişime geçen insanlardan ve çok fazlasıyla konuşuyorum evet ama bunu yaparken de o temastan, dokunmaktan çok fazlasıyla hoşlanıyorum. Kendimi kötü hissettiğim zaman sarıldığım zaman iyileştiğimi hissediyorum. Birine sarılmak, gerçekten o böyle ciğerin birbirine değdiğini, bir karşı taraftaki kişinin ciğerinin birbirine değdiğini hissettiğin zaman iyileşebiliyorum, iyi hissediyorum kendimi. O üstümdeki ağırlık, üstümdeki mutsuzluğu bu şekilde atabiliyorum. O yüzden de açıkçası çocuğumu da birilerinin kucağına vermekten hiç çok fazlasıyla çekinmiyorum. Hiç çekinmiyorum neredeyse. Çünkü aslında iyi ve kötü dediğim şeyin tarifini sözlü olarak sabahlara kadar anlatayım ama bunu oğlum kendisi deneyimleyerek, kendisi öğrenerek, yaşayarak öğrenebilecek. Bu anlamda da iyi ve kötü dediğiniz şeyi de gerçekten çok yakından bu şekilde temas edebiliyorsunuz. Yani sizi gerçekten seven ve sevmeyen insanı da. Bu nedenle kucağını kim almak isterse isin büyük bir cömertlikle aslında paylaşıyorum çocuğumu. Orada bir zarar gelir mi korkusu, endişesi çok hissetmiyorum. Yani. Çünkü zarar dediğiniz şey ya da kötü niyet dediğiniz şey, siz ne kadar koruyup kollarsanız, ne kadar uğraşırsanız uğraşın aslında bu sizin engelleyebildiğiniz bir şey olmuyor. Bu nedenle de gerçekten o çocuğa buna izin veriyorum, bunu öğrenmesine izin veriyorum. Kendisine dokunan insanların gerçekten hangi niyetle dokunup dokunmadığını o kendisi ayırt edecek. Yani bunu ben ne kadar dikkatli olursam olayım, bu benim de çok yanılma payımın olduğu da bir alan çünkü. Bu nedenle o aradaki bağın da kuvvetlenebilmesi için o bir çocuğumun sevmek isteyen herkese büyük bir cömertlikle paylaşıyorum. Yani burada şeyi çok görüyorsunuz mesela çocuk sahibi insanların o statüyü kollayarak aslında çocuğunu paylaştın. Yani çocuğunun yanağını bir garson okşadığı zaman hoşlanmadığını ama diyelim ki çok daha kelli belli biri hoşlandığında ya da sevmek istediğinde bunu müsaade etmelerini daha kolay müsaade ettiklerini görüyorum, gözlemliyorum bazen. Ve o çok dediğim gibi çocuğun aslında herkesle o tanışma halini engellemenin ileriki süreçlerde çok ciddi anlamda aslında çocuğa bir zarar verme halinin olduğunu. Yani belirli sizin seçtiğiniz insanlar tarafından dokunulmasına izin vermek. Sadece işte sizin seçtiğiniz insanlar üzerinden o temasa izin vermek. O yüzden de dediğim gibi ben onu sevmek isteyen yolda dün Beşiktaş'taydık. Çay içiyorduk. Ve yolda yürümekte çok zorlanan yaşlı bir amca böyle elleri titreye titreye gelip oğlumun eline dokundu. Ve gitti. Orada o hayatının sonbaharında demek lazım belki de. Ve hayatının çok başında olan biriyle o ikisinin kesişmesini seyretmek çok muazzam keyif verdi bana. Bunu bir tehdit olarak görmedim açıkçası ben. Bir zarar olarak da görmedim. Bazen o böyle çok tazecik, o hayata yeni başlamış birine dokunmanın insanı ne kadar kuvvetlendirdiğini hatırladım ben oğlumdan önce. Yani küçük bir çocuğa dokunmanın insana ne kadar iyi geldiğini, ne kadar çok şeyi hatırlattığını. Bu nedenle hepiniz gelip çocuğumu rahatlıkla sevebilirsiniz. Dediğim gibi geçen sefer çok konuyu uzattım. Ben tekrar bir şarkı ile devam etmek istiyorum. Ben ne zaman keyifsiz olsam bu şarkıyı dinliyorum. Yani çok bana umut veren, aslında çok fazla da şarkı kalmadı son zamanlarda. Ama ne zaman dinlesem böyle müthiş bir güçle doluyorum. Ve oğlum olduktan sonra da aslında çok da oğlumu düşünerek dinlediğim bir şarkı oldu. Umarım dediğim gibi bunu da beğenirsiniz. Arto Tunç Boyacı'dan dinleyelim. Küçük Nil, Büyük Irmak.
Eğer çok heyecanlıysan bugün senin için bir kaşık bal getirdim. Al ye, heyecanın tatlansın senin. heyecanını. Korkuyla karıştırma ve de korkma. Çünkü sen bir heyecansın, zamansızsın. Sen bir ümitsin, sınırsızsın. O yarınlara bakan gözlere bir ışıksın. Berrak bir su gibi pırıl pırıl ruhunla. Bizleri yarınlara götüren yürekli bir aslansın. Tanıştığımıza memnun oldum desem, beni ruhunla arkadaş yapar mısın? Tanıştığımıza memnun oldum desem, beni ruhunla arkadaş yapar mısın? Tesadüflere tesadüf deyip geçmeyelim mi? Hislerimize inanıp onlarla yaşamasını öğrenelim. Sanki fikirlerimiz toplanmış bir noktaya. Kopması çok zor çelik zincir ip gibi. Hayata değişik yönlerden baksak bile, sonunda varmak istediğimiz ideal aynı yerde. Onun heyecanını ben de yaşıyorum. O günleri merakla bekleyen küçük bir kuş gibi. Eğer çok heyecanlanırsan bir kaşık balı unutma. Selamlar benim ruhumdan senin temiz ruhuna. Eğer çok heyecanlanırsan bir kaşık balı unutma. Selamlar benim ruhumdan senin temiz ruhuna.
Тишь моя корня басна. Ты ж рогання будносніна. Коли мастирна посудя. Твої краса ромості зна. Уж не могла сумки посна. Кого не мали не волкіна. Мне гораздо не нужна, кол не рала мне кузня.
Ну что, понятно?
Umarım beğenmişsinizdir şarkıyı. Benim çok sevdiğim şarkıları çalmaya çalışıyorum. Size küçük bir sır vereyim. Programın başında bir arkadaşımızın evinde gece 2'de başlamıştım programı yapmaya. Ama bu bölümü ertesi gün, şu anda da saat bakıyorum, 2'de yapıyorum. Çünkü sizinle o ilk gece yaptığım programda, özür dilerim, bu programın başına arkadaşımızın evinde işte gece 2 gibi başlamıştım ama oğlumun araya acıkma krizleri girdiği için devamını getiremedim. O yüzden de şimdi başka bir evde, başka bir manzarada ve aynanın karşısında kendimi seyrederek yapıyorum şu anda. Gerçekten ilginç bir deneyim oluyor benim için de. Bu programın her bir parçası aslında başka bir evde oluyor. Bakalım puzzle'lar birbirine yapıştığında umarım belirli bir bütünlük içerisinde olur. O yüzden arada bazı kopmalar varsa belki ses tonlarında ya da başka şeylerde bu seferlik de lütfen hoş görün. Dediğim gibi çocuk söz konusu olduğunda aslında birçok şey kafanızdan geçiyor. Yani bir sürü şey anlatmak istiyorum. Dediğim gibi o kadar da aslında sanki elle tutulacak, anlatılacak bir şey yok gibi hissediyorum. Ve sizinle yapacağım aslında bu program umarım devam eder ve bu süreçlerde de sadece çocuk üzerinden devam etmek istemiyorum. Aslında enteresan bir alınganlık da oluyor. Yani bir program yapıyorsunuz. Ne dediğim gibi aslında oğlum buna vesile oldu bu programın olmasına. Ama sadece annelik hayatıma çok geç eklendiği için sadece annelikle ilgili olarak da bir program yapmak beni biraz alıngan da yapıyor açıkçası. Yani sanki ben anne olmaktan mı ibaretim ya da sadece benim hayatla ilgili olarak annelikle ilgili şeyler mi anlatacağım? Ve dediğim gibi zaten anlatacağım bir şey de yok gibi de geliyor. Bir sürü hayatla ilgili olarak biriktirdiğiniz başka şeyler var. Gerçi çocuk dediğiniz şey de aslında o hayattaki bütün birikimlerinizi de bir şekilde aktardığınız bir şey oluyor yani. Çok şeffaf bir şey yani siz hayatın belki birçok yerinde, iş yerinde, arkadaşlıklarınızda şunda bunda numara yapıyor olabilirsiniz. Yani bazı taraflarınızı sakınarak, saklayarak belki bir yere kadar numara yapıyorsunuz ama ev dediğiniz yer ya da ne bileyim çocukla dediğiniz ilişkide bu saklanmayı kaldırmayan bir alan. O yüzden hayatla ilgili olarak biriktirdiğiniz her şeyi kusarcasına bir şekilde dışarıya çıkartıyorsunuz ve çocuk da buna maruz kalıyor. Bu anlamda da umarım biriktirdiğim şeyler iyidir demekten başka bir şey diyemiyorsunuz. Yani kendi defolarınızla da çok bir karşılaşma alanı çünkü. Çocukla ilgili olarak hep şunu düşünüyordum. Yani ben bir sürü eksik tarafım var ve şu anda onları onarmaya çalışıyorum. Bir sürü eksik şeyim var, onları tamamlamaya çalışıyorum. Aslında defolarımı onarmaya çalışıyorum. Belki doğru cümle bu oldu. Bu kadar kendimden hoşnut değilken, bu kadar kendimden hoşnutsuzken, kendime baktığım zaman bazen bütün bir şeyi göremiyorum. Bir sürü eksik şeyi görüyorsun, çirkin şeyi görüyorsun. Ve tüm bunlara rağmen diyorsun ki ben bir çocuk doğurayım. Ama sen güzel bulmuyorsun ki kendini. Yani güzel bulmadığın bir şeyin çoğalmasını da istiyorsun bir taraftan da. Ama enteresan sen kendini güzel bulmazken, eksik bulurken, defolu bulurken sen kendinden çıkan şeyi de bir enteresan bir şekilde de çok da beğeniyorsun. Belki hala senin çok yansıman olmadığı için hani büyüdüğü zaman nasıl bir duygu hissederim bilmiyorum. Hani bir yetişkin bir oğlum olduğunda, yetişkin bir çocuğum olduğunda nasıl bir hissederim kendimi. Ama görüyorum ki hani bir süre ebeveyn işte çocuğundan böyle gurur duyuyor. Bendeki süreç durum nasıl olur bilmiyorum ama ben kendim yani beğenmediğim bir şeyden çıkan şeyi inanılmaz derecede bir beğenme eğiliminde oluyorsun. Bu duyguyu çok kafamda tartıyorum. Yani bu niye böyle hissediyorsun? Yani kendine bu kadar haksızlık yapma durumu doğru mu? Kendinden çıkan şeyi bu kadar kusursuz bulma hali doğru mu? O şimdilik böyle üstünde çalışıyorum. Yani size uzun uzun cümleler kurabileceğim bir şey değil. Çocukla ilgili olarak ben genelde aslında gelecekle ilgili olarak çok projeksiyon yapmayı da severim işte. Yani bir kredi çektiysem acaba ne zaman bitecek, o bitince şunu yapsam. İşte hayatımla ilgili olarak belirli şu bitince şunu da yaparım. Kendimle ilgili olarak bir şey yapacağım zaman şu 6 ayda şu kadar kilo versem de olur. Günde işte 2 kilo versem acaba ayda kaç kilo olur? İşte ayda 60 kilo olur. 60 kilo versem aslında zayıf bir kız olurum falan. Böyle bir sürü projeksiyonlar, hesaplar, kitaplar yaparım böyle saçma saçma. Çocukla ilgili olarak hiçbir projeksiyon yapmıyorum. Bir korkuyor muyum acaba? Yani onun üzerine bu kadar çok kafa patlatmaya mı korkuyorum? Çünkü artık rüyalarıma girmeye başladı. Bazen rüyalarınızda kötü rüyalar görmeye başlıyorsunuz ve artık gerçekten çok hayatım ya ben 6 ay çocuğumla ilgili olarak hiç rüya görmedim. Yani hiç hep diyordum herhalde hayatımın içerisine tam olarak herhalde hala yerleşmedi. Belki de bu nedenle hala görmüyorum diyordum. Sonra çok böyle kaygı dolu rüyalar görmeye başladım. Ve dedim ki evet o çok artık kaybetmekten çok korkmaya başladığım bir şey oldu. Ya çünkü doğar doğmaz sizin en önemli parçanız gibi olmuyor. O kadar bir yabancılık duygusu yaşıyorsunuz ki. Yani çünkü hep bu annelerin hani doğar doğmaz çocuk işte çok yüceleştirme, o annelik duygusunu çok yüceleştirme. İşte görür görmez aşık oldum, görür görmez işte doğurduğumu ah işte şu an değdi, gözün hiçbir şey görmüyor. Durumundan ziyade zaten gerçekten müthiş bir sersemlik hali içerisinde oluyorsunuz. Yani çocuk doğduğu anda kucağınıza verdi. Yani o sırada bir sürü teknik şeyle uğraşılıyor. Sizin dikişleriniz ne durumda? Çocuk memeyi emecek mi? Efendime söyleyeyim işte kakasını yapacak mı? Kulakları duyuyor mu? O hastane süreci de zaten kendi içerisinde böyle bambaşka bir dünyanın oldu. Siz narkozun etkisindesiniz ve müthiş böyle bir sanki böyle bir süngerin üstünde yürürcesine karşılıyorsunuz. Yani hiçbir bir gerçek olmayan bir şeyin içerisinde bir rüya. Birazdan bir çift bir rüyanın içerisindeymiş gibi hissediyorsunuz. O yüzden o yaşanılan şeylerin birçoğu sanki sana da ait değilmiş. Yani o sürecin baş aktörü sen değilmişsin gibi de geliyor. Yani o gözünün önünde bir şeyler oynanıyor ve sen sadece o sırada seyirci gibi hissediyorsun kendini. Ve sonrasında yani o çok bir geçici uzuv gibi geliyor çocuk. Yani evet onu doğurduk ve hamilelik gibi bir hikaye yaşadık. Ve enteresan mesela benim hep hamilelikle ilgili olarak çok da komik hani çok ilgisi olmayan bir şey anlatacağım size. Hamile olduğum süreçte dediğim gibi çok da hamileliğim de belki belli olmamasından da dolayı. Çünkü çok da hareketli bir çocuk değildi karnımdayken de oğlum. Hep şu vardı, ben hastaneye gideceğim. İşte ameliyathaneye ineceğiz ve ben çıktığım zaman doktor bana diyecek ki ya Zehra'cığım sen o kadar şişmanmışsın ki biz onu şey zannettik, bebek zannettik. Aslında karnında bir bebek falan yokmuş. Ya ben hep ameliyathaneden çıktığımda, işte uyandığımda doktordan duyacağım şey buydu. Yani içinizde böyle hani psikolojik araştırmalar yapan varsa hani bunun niçin böyle hissettiğimle ilgili olarak da belki bir iki satır yazmak isterler. Ve dediğim gibi sonrasında hep gelecekle ilgili olarak aslında böyle uzun uzun planlar yapmaktan da hoşlanmama rağmen çocuğumla ilgili olarak da hani büyüdüğünde şu mesleği yapsa da şu ya da şöyle olsa ya da işte şu okula gönderirim böyle yaparım hiç demiyorum. Yani ben aslında 2 yaşını 3 yaşını bile hayal etmiyorum. Şu anda yani ufak ufak adımlar atmaya başladı. İşte ağzında dişler çıkmaya başladı. Bu halin kendisi bile çok kâfi geliyor bana. Ya daha fazlası ve sonrasıyla çok fazlasıyla açıkçası ilgilenmiyorum. Sadece geçen gün bir kebapçıya gittik ve kebapçı da kaç 14-15 yaşında bir çocuk böyle şahane bir şekilde o sırada siz şey kebabınızı beklerken mezeler yapıyor. Canlı canlı meze yapıyor. Ve o mezeleri hazırlarken çocuğun o böyle hamaratlı hali, 14-15 yaşında bu kadar becerikli olma hali, ben çok etkilendim ben. Ve çocuğumun o sırada bir meze ustası olmasını hayal ettim ben. Yani doktordan, mühendisten, buradan, kıvırdan ziyade. O sırada böyle o çocuğun o marifetli elleri, 14-15 yaşında o böyle bedenine sığdırdığı o yetenekli olma durumu çok iyi geldi bana. Ya çünkü hep gerçekten akademik formasyonu böyle yüksek bir çocuktan ziyade zanaatkar tarafı daha yüksek yani bir ustalığı olan bir adam olması çok daha benim hayalim yani bir kasap olması, güzel bir çiçekçi olması, güzel sebzeler satan bir manav olması. Ya zaten şimdi hepsi herkeste de zaten şuna ne kadar iyi eğitimler alınırsa alınsın zaten herkeste böyle bir gerçekten ustalıkla ilgili böyle bir elle yapılan bir beceri yani elle yapılan bir beceriyle ilgili buna sahip olmayla ilgili bir insanlarda böyle bir eğilim görüyorum. Ve o çok hep çocuğumla ilgili olarak da hani biraz bir şey hayal ettiğim zaman da aslında kendimi böyle daha çok yakalıyorum. Yani bir şeyi iyi yaparken yani bir ince ince etlere doğrayan bir kasap işte o mezelerim inanılmaz lezzetle yapan birini gördüğüm zaman acaba bir gün benim çocuğum da böyle lezzetli şeyler yapar mı? Ama o lezzetten ziyade dediğim gibi herhalde o bedenini, o çocuğun bedenine sığdırdığı o hamaratlık hali o beceri hali çok etkiledi. Ama tabii diyebilirsiniz ki yani 14-15 yaşındaki bir çocuğun olması gereken yer orası mı? O yaşta orada çalışmalı mı? O da haklısınız. Orası da bambaşka bir hikaye. Olmaması gerekiyor elbette orada. Ama dediğim gibi ben son zamanlarda görüp de çocuğumu hayal ettiğim şey yer ve orası oldu açıkçası. Çok kafamda çok konu vardı. Hani ilk programda acaba hep şey diyordum. Hani bir sıralama şeklinde mi devam etse? Annelikle ilgili anlatacağım şeyler. Sonra dediğim gibi annelikte sadece annelikle ilgili olarak hikayeler anlatmak. Ben de bir alınganlığa da sebep oldu ki. Açıkçası Ayça'dan da icazet aldım. Onun da sağ olsun hani sen hayatla ilgili olarak daha fırlama taraflarım var. Hani ayıptır söylemesi biraz komik taraflarım da vardır. Benim onu şimdilik size göstermiyorum. Beni ciddi bir insan zannedip daha uzun soluklu dinleyin diye. O yüzden sizinle şu anda mesafeli ve tatlı bir ilişki kurma taraftarıyım. Sonradan delirdiğimde diyeceksiniz yani tamam biz bu kızın ciddi hallerini de biliyoruz. O yüzden dediğim gibi sadece annelik elbette dönüp dolaşıp da geldiğim de bir yer oluyor. Çünkü şu anda bir yıldır beraberiz ve çalışma hayatıma da ara verdiğim bir dönem oldu. Ve bu çalışma döneminde ara verdiğim şeydi birazcık aslında uzunca bir süre işte ücretsiz izin de aldım ki hem çocuğumla vakit geçireyim ama en temelde de ben çok uzun yıllardır yaklaşık 20 yıldır çalışıyorum. Bir çalışmıyor halimi de çok merak ettim. Yani ben çalışmıyorken neyim? Benden geriye ne kalıyor? Çünkü gerçekten çalıştığınız zaman o çalışma halinin bir zaman sonra gücüne de çok kendinizi kaptırmaya başlıyorsunuz. Yani o üstünüze, çok omuzlarınıza bir apolet yerleşiyor. O makam mevki hikayelerinden dolayı. Ve siz onlar olmayınca, onlar söküldükten sonra o kimliğiniz olmadı. Çünkü ben 20 yıl, benim için gerçekten çok uzun bir süre. 20 yıldır ve 18 yıldır aynı yerde çalışıyorum. Uzunca bir zaman, uzunca bir yerde, hani benzer bir pozisyonda çalıştığınızda bir kendi kendinize orası sizin çok temel bir kimliğiniz olmaya başlıyor. Yani kendinizi orası üzerinden, o iş üzerinden çok tarif etmeye başlıyorsunuz. Biraz da o iş olmadan ben nasılım merak ettim ve dediğim gibi çocuğumla da çok daha fazla vakit geçirmek istedim. Bu dönemle ilgili olarak da elbette ben bir sürü kendimle ilgili gözlemlerim oldu. Yani kendimle ilgili güçlü taraflarımı, güçsüz taraflarımı, aciz taraflarımı da çok görme şansım oldu. Küçük bir çocukla yalnız kalmanın bende yarattığı deformasyonları da gördüm. Kazançları da gördüm. Ama dediğim gibi ben sadece annelik üzerinden değil, hayatla ilgili olarak sizinle her şey üzerine çok sohbet etmek istiyorum. Yani kıymetli arkadaşlarım var, dönem dönem onlarla beraber programlar yapmak istiyorum. Özellikle de İstanbul'da birkaç tane gerçekten sizinle tanıştırmayı çok istediğim arkadaşlarım var. Onlarla da sağ olsunlar bugün, yarın içerisinde belirli kayıtlar yapacağız. Onları da umarım en kısa sürede sizinle paylaşırım. Dediğim gibi biraz İstanbul'dayız. Farklı evlerde kalıyoruz. Bir sürü sağ olsun bir sürü arkadaş biriktirmişiz ve herkese çok fazlasıyla zaman ayırmaya çalışıyoruz. Onlar da sağ olsunlar bize zaman ayırıyorlar. Böyle çok hızlı, biraz dağınık bir şekilde geçiyor. O yüzden bu programın belirli bir bütünlük içerisinde olmadıysa da lütfen tekrar dediğim gibi kusura bakmayın. Kendi evimde çok daha hijyenik koşullarda hazırlayacağım bu programı size, söz el değmeden. Şimdi dediğim gibi son şarkıya geçmek isterim. Geçen sefer de, bu sefer de çok sevdiğim şarkıları çalmaya çalıştım. Yine çok sevdiğim bir şarkı. İsmini de buraya not aldım. O yüzden de isimde de bir hata yapmak istemem. Nagat El Sagri'ye Anne Behneh El Bahr, Ben Denize Aşığım. Çok beni ağlatan bir şarkıdır. Gerçekten böyle çok kafayı çekip çekip yüzlerce kez üst üste dinlediğim şarkılardan biri. Dediğim gibi inşallah bu şarkıyı da beğenirsiniz. İyi dinlemeler.
زيك يا حبيبي حنون وساعات زيك مجنون ومهاجر ومسافر وساعات زيك حيران وساعات زيك زعلان وساعات مليان بالصبر أنا بعشق البحر السماء علشان زيك مسامحة مزروعة نجوم وفرحة وحبيبة وغريبة وعشان زيك بعيدة وساعات زيك قريبة بعيون متنغمة أنا بعشق السماء بعشق الطريق لأنه في لغانا وفرحنا وشغانا وصحابنا وشبابنا وفي ضحكة دموعنا وفي بكية شموعنا وضعفي الصديق أنا بعشق الطريق Thank you. عشاء البحر زيك يا حبيبي حنون وساعات زيك مجنون ومهاجر ومسافر وساعات زيك حيران وساعات زيك زعلان وساعات مليان بالصبر أنا بعشق البحر أنا بعشق السماء علشان زيك مسامحة مزروعة نجوم وفرحة وحبيبة وغريبة وعشان زيك بعيدة وساعات زيك قريبة بعيون متنغمة أنا بعشق السماء بعشق الطريق لأنه في لغانا وفرحنا وشغانا وصحابنا وشبابنا وفي ضحكة دموعنا وفي بكية شموعنا وضع فيه الصديق أنا بعشق الطريق
Çok güzel şarkı. Kapanış içinde biraz hüzünlü bir şarkı oldu. İleride bakarsınız size böyle şiir okuyan programlarda yapabilirim. Kendimi kaybedip, şımarıp. Belki seyretmişsinizdir. Benim en çok radyoculukla ilgili olarak etkileyen filmlerden biri. Vavyen'de hatırlar mısınız bilmiyorum. Olgun Şimşek. Olgun Şimşek'in şiir okuduğu sahneler vardır. Aslında böyle Settar Tanrıöver'in arabada. İşte, oturup işte elini başının altına koyup gözlerini kapatıp koltuğu da geriye yaslayıp gecenin bir vakti işte radyoda şiirler dinlediği bir sahneler vardı. Çok etkilenmiştim ben. Daha sonradan onun Olgun Şimşek olduğunu öğrendim. İşte sen ve ben diye böyle şiirler başlanılan şiirler okuyordu. Çok eğlenceliydi. Ben bir zaman sonra kendimden geçip işte artık bu tür şiirler de okuyabilirim. İkaz edersiniz öyle çok fazlasıyla havaya girersen. Bu hafta şimdilik bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar sizlerle görüşmek umuduyla. Umarım keyif aldığınız bir program olmuştur tekrar. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Görüşmek üzere.